O zaman bugün Rab'bin sözünde sizinle birlikte yine bir mucizeye bakmak istiyorum. Yani bu gerçekten çok harika bir mucize. Yani biliyorsunuz kutsal kitapta özellikle birçok mucizeler var ve bu mucizelerin amacı Rabbimizin gücünü ve kudretini, büyüklüğünü göstermek için kutsal yazılara girmiştir. Ama sadece bu amaçla değildir. Mucizeler sadece bize Tanrı'nın gücünü göstermez, sadece Tanrı'nın büyüklüğünü, yüceliğini göstermez. Aynı zamanda Tanrı bu mucizeler aracılığıyla bize ne yapmak istiyor? İman hayatımız içinde bir mesaj vermek istiyor. Bizi teşvik etmek veya değiştirmek için veya yüreklendirmek için bir mesaj vermek istiyor. Kutsal kitapta Yuhanna bölümüne baktığımızda Yuhanna'nın en son ayetlerinde diyor ki İsa Mesih diyor bu kitapta daha yazılı olmayan birçok mucizeler gerçekleştirmiştir. Ama diyor bu kitapta yazılı olan mucizeler sizin onun oğlu İsa Mesih'in adına iman etmeniz ve onun aracılığıyla kurtuluşa kavuşmanız için bu kitaba geçirilmiştir diyor. Yani demek ki İsa daha çok mucize yaptı. Birçok yerde daha çok öğretişler verdi ama bu kitabın içerisine giren mucizeler demek ki bizim imanımızı teşvik etmek için ve bize bir mesaj vermek için girmiş mucizelerdir. O zaman demek ki mucizelere sadece Tanrı'nın gücünü, yüceliğini ve kudretini görmek için değil, aynı zamanda bu mucize aracılığıyla Rab bana ne öğretiyor diyerek de bakmamız lazım. Ve bugün bakacağımız mucize Matta 8. bölümde geçen bir mucize. Daha öncesine baktığımız zaman ne görüyoruz? İsa öğrencileriyle birlikte dağa çıkıyor ve dağda onlara Rab'bin egemenliği hakkında, Rab'bin kimliği, kutsallığı ve buyrukları hakkında bir vaaz veriyor değil mi? Dağdaki vaaz İsa'nın en meşhur öğretilerinden birisidir kutsal kitapta. İşte bu vaazı verdikten sonra öğrencilerini Tanrı'nın egemenliği konusunda yetiştirdikten sonra dağdan iniyor ve dağdan iner inmez hemen dağın dibinde ona ihtiyaç duyan insanların olduğunu görüyoruz. Hemen bir tane cüzzamlı yaklaşıyor. Rab istersen beni temiz kılabilirsin diyor. İsa ona dokunuyor ve onu temiz kılıyor, iyileştiriyor. Adam o anda cüzzamlarından kurtuluyor. Ve daha sonra hemen ilerlemeye başladıklarında başka bir istekle birisi İsa'ya yaklaşıyor. Bu da yüzbaşı olduğunu görüyoruz ve bugün özellikle bu yüzbaşının imanına bakarak Tanrı bize ne öğretiyor onu anlamaya çalışalım. Ama ilk önce bu ayetleri bir okuyalım. Matta 8. bölüm 5. ayetten 13. ayete kadar okuyacağım. Orada diyor ki İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip "Ya Rab!" diye yalvardı. "Uşağım felç oldu. Evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor." İsa gelip onu iyileştireceğim dedi. Ama yüzbaşı "Ya Rab, evime girmene layık değilim" dedi. "Yeter ki bir söz söyle uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere "Size doğrusunu söyleyeyim" dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek, göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak." Sonra İsa yüzbaşıya "Git, inandığın gibi olsun" dedi ve uşak o anda iyileşti. Harika bir mucize değil mi? Gerçekten çok müthiş bir mucize. Ama bu mucizede Ne görüyoruz? Rabbin gücünü, yetkisini, otoritesini görüyoruz değil mi? İsa o kadar otorite sahibi, o kadar güçlü birisi ki, yani gitmesine bile gerek kalmadan bir tek sözüyle ne yapıyor? Oradaki uşağı, köleyi acılarından, sıkıntılarından, sorunlarından kurtarabiliyor. İsa öylesine güçlü. İsa'nın sözünde öylesine bir güç var, şifa var. İsa'da öyle bir otorite var ki, o sözüyle her şeyi yapabilecek bir kişidir. Hamdolsun bunun için Tanrı'ya güvenebiliriz. İsa öyle otorite ve güç sahibidir. Ama bu mucize sadece İsa'nın otoritesini ve gücünü bize anlatmak için yazıya geçirilmedi. Bu mucizenin derin anlamını kavrayabilmek için buradaki karakterlerin yerine kendimizi koymamız lazım. Bu hikayenin içerisine kendimiz girmemiz lazım. Bu hikayedeki insanların kim olduğunu daha iyi bir şekilde kavradığımızda aslında bu hikayenin gücü daha da çok ortaya çıkıyor. İlk olarak bu mucizenin derin anlamını kavramak için buradaki yüzbaşıyı bir tanımaya çalışalım. Olay nerede geçiyor? Kefernahum'da geçiyor. Kefernahum diye bir bölgede, Yeruşalim'e yakın bir bölgede geçiyor. Ve Kefernahum'dan sorumlu, oranın idari ve otoriter yetkisine sahip olan bir yüzbaşı, Romalı bir yüzbaşı. Biliyorsunuz o dönemde Yahudi halkı, yani Romalıların egemenliği altında yaşayan bir halktı. Kendi topraklarında yaşıyorlardı ama o topraklar aslında onlara ait değildi. Romalıların egemenliği altındaydı ve Romalılar oraya hükmeden egemenlikti. Ve işte bu adam da, bu asker de, yüzbaşı da Roma ordusunda görevli olan bir asker. Ve komutasında onun yetkisi altında birçok askerler var. Toplumun içerisinde konum olarak gerçekten yüksek bir statüye sahip olan birisi. Yetkiye, güce sahip olan birisi. O dönemdeki askeri önderlerin görevi sadece askerlikle sınırlı değil, aynı zamanda bulundukları o bölgenin de idaresi, yetkisi onlara aitti. Tıpkı bugün köylere gittiğinizde ya da ilçelere gittiğinizde nasıl jandarma oradan sorumluysa ve jandarma komutanı aslında o bölgenin idaresini yani kontrol eden birisi ise bu dönemde de bu yüzbaşı o Kefernahum bölgesinden sorumlu olan birisi. Ve orada bu yüzbaşının ciddi bir otoritesi ve gücü var. Ağzından çıkacak olan bir emirle istediği şeyi yaptırabilecek yetkiye sahip olan birisi. Ya belki diyeceksiniz ki abi neden bunları bize anlatıyorsun? Çünkü hikayeye baktığımız zaman yüzbaşının İsa'ya yaklaşımı çok önemli. Böyle yetki, otorite sahibi olan birisinin İsa'ya yaklaşımı çok önemli. Ve sadece yüzbaşı yetkiye, otoriteye sahip birisi değil. Aynı zamanda karakter olarak da bize birçok mesaj veriyor bu ayet onun hakkında, bu ayetler. Burada yüzbaşının aslında merhametli bir adam olduğunu, iyi bir adam olduğunu görüyoruz değil mi? İyi bir insan olduğunu görüyoruz. Onu nereden görüyoruz? O dönemde hiç kimse kölelere değer vermezken bu adam ne yapıyor? Kölesi için hasta olan, acı çeken, ölüm yatağında olan bir kölesi için, sevdiği bu adam için ne yapıyor? İsa'ya yaklaşıyor. Hiç kimsenin değer vermediği birine bu adamın değer verdiğini görüyoruz. İyi bir adam olduğunu görüyoruz. Kölesini seven, onun durumuna gerçekten üzülen bir adam olduğunu görüyoruz. Merhametli birisi olduğunu görüyoruz. Kölesi o acı içerisindeyken ben bu kölenin iyileşmesi için ne yapabilirim diye düşünen bir adam olduğunu görüyoruz. Ya tamam artık bu kölenin bana hiçbir yararı kalmadı. koyun kapının önüne gitsin demek yerine bu köleyi iyileştirmenin yollarını arayan birisi olduğunu görüyoruz. Ve sadece böyle birisi değil, Luka 7. bölüme baktığımızda bu hikaye orada da anlatılmaktadır. Ve 4 ve 5. ayetlere baktığımızda aynı zamanda bu yüzbaşının iyiliksever birisi olduğunu ve Yahudi halkına da, o bölgede yaşayan Yahudi halkına da iyi davranan birisi olduğunu görüyoruz. Yahudiler İsa'ya gelip diyor ki bu adam diyor iyiliksever bir adam ve aynı zamanda diyor havramızı yaptıran bir insandır. Yani Yahudilerle de ilişkisi iyi olduğunu görüyoruz. Ve yardımsever birisi. Oradaki tapınaktaki Yahudilerin tapınağındaki havrayı yaptıran birisi. Böylesine bir adam. Böylesine güçlü otoriteye sahip olan bir adam, bakın İsa'ya nasıl yaklaşıyor. İşte buradan çok şey öğrenebiliriz. İsa'ya yaklaştığında ilk olarak diyor ki, Ya Rab, İsa'ya hitap ederken Ya Rab diye hitap ediyor. Yaklaşırken İsa'ya Ya Rab diye hitap ediyor. Ona emir vererek yaklaşmıyor. O otoriteye, o güce, yetkiye sahip olan birisi. Hey İsa, gel bakalım buraya. Gördüm ki sen daha önce işte hastaları iyileştirdin, birçok mucizeler yaptın. Hadi bakalım git şu evime, benim orada acı çeken bir kölem var. Onu da iyileştir. Yani bunu diyebilecek yetkiye sahip olan birisi. Bu güce, bu otoriteye, yetkiye sahip olan birisi. Ama İsa'ya nasıl yaklaşıyor? İsa'nın yaptıklarını, belki öğretişlerini duymuş olmalı ki, uşağını iyileştirebileceğine güvenerek, iman ederek, inanarak İsa'ya yaklaşıyor ve diyor ki, Ya Rab, yani onun Rabliğini kabul ederek, ona yalvararak yaklaşıyor. Bakın, ayette ona yalvardığını söylüyor. Ne kadar alçak gönüllü bir yaklaşım değil mi? İsa onun bu yaklaşımı ve isteği üzerine ne yapıyor? Diyor ki, gelip diyor senin evine köleni iyileştireceğim diyor. Aslında yüzbaşının burada gösterdiği iman, İsa'nın onun isteğini yerine getirebilmesi için yeterli değil mi? Yeterli bir iman. İsa'ya geldi, Ya Rab diye yalvardı, uşağım acı çekiyor, onu lütfen iyileştir dedi. İsa da dedi ki, tamam ben evine gelip onu iyileştireceğim. Burada bitti aslında. Adam istediğini aldı. Bu kadar iman aslında yeterli. Ama yüzbaşının daha da çok iman gösterdiğini görüyoruz değil mi? Devam eden sözlere baktığımız zaman, yüzbaşının yalvarışı ve ricası üzerine tamam isteğini yerine getireceğim demesine rağmen, yüzbaşı gelip İsa'ya diyor ki, Ya Rab diyor, evime girmene layık değilim. Ben diyor, senin benim evime gelmene layık değilim. Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım, benim de buyruğumda askerlerim var, birine git derim gider, ötekine gel derim derir, köleme şunu yap derim yapar. Bu sözlerle aslında yüzbaşının ne kadar alçak gönüllü bir şekilde İsa'ya yaklaştığını görüyoruz değil mi? Kendisi otorite sahibi, güçlü, saygın bir kişi olmasına rağmen insanların gözünde iyi tanınan, iyi bilinen, yardımsever birisi olmasına rağmen kendisini ne yapıyor? İsa'nın önünde değersiz görüyor. İsa ile karşılaştığında kendisini İsa'nın ona yapacağı o iyiliğe layık olmayan birisi olarak görüyor. Ben diyor buna layık değilim. Evime girmene diyor layık değilim. İsa'ya baktığı zaman İsa'ya söylediği söz, ben diyor benim evime girmene layık değilim. Ama ilginç olan bir şey var burada. Aslında bunu Luka 7. bölüme baktığımız zaman daha çok görüyoruz, bu hikayeye baktığımız zaman. Bu adam İsa ile karşılaştığında ve İsa'dan bir şey istediğinde kendisi alçak gönüllü ve ona layık olmayan birisi olarak kendisini görürken etrafındaki insanlar tam tersini düşünüyor, biliyor musunuz? Yani bunu Luka 7. bölüm 4 ve 5. ayetlere baktığımız zaman görebilirsiniz. Diyor ki orada, bunlar diyor İsa'nın yanına gelince, yani Yahudi yetkililer İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla ona şöyle dediler. Bu adam, bakın Yahudi yetkililer söylüyor yüzbaşı için İsa'ya, referans oluyorlar. Diyorlar ki bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor, havramızı yaptıran da kendisidir. Görüyor musunuz? Yüzbaşı İsa'ya ben senin benim evime gelmene, bana yardım etmene layık değilim diye düşünürken etrafındaki insanlar, yani bu Yahudi yetkililer İsa'ya diyorlar ki bu adam senin yardımına layıktır. Ulusumuzu seviyor, havramızı da yaptırdı, iyi bir adam. O yüzden bu adam senin yardımına layıktır. Yüzbaşı İsa'ya layık olmadığını düşünerek ondan merhamet ve lütuf dilerken, bu adamlar ise onun İsa'nın yardımına layık olduğunu düşünerek sanki adalet istiyorlar. Aslında bazen bu kelimelerin anlamlarını biz bilmiyoruz, değil mi? Adalet nedir? Adalet yapılan bir suç karşısında gereken cezayı vermektir. Eğer işlenen suç karşısında siz gereken cezayı veriyorsanız o zaman ne oluyor? Adaleti yerine getirmiş oluyorsunuz. Merhamet nedir? Merhamet ise hak etmediğin, yani bir suç işliyorsun, o suçun karşısında sen cezayı hak ediyorsun ama cezayı sana vermek yerine seni orada bağışlamak, affetmek, o ise merhamettir. Lütuf nedir? Lütuf ise sen hak etmediğin halde hem Tanrı'nın sana merhamet göstermesi hem de o merhametin üzerine de sana bir bereket vermesi, iyilik yapması. İşte bu ise lütuftur. Bu insanlar İsa'ya yaklaşırken diyorlar ki bu adam senin iyiliğine layıktır. Peki bu hikayeden bugün biz nasıl bir anlam çıkartabiliriz kendimiz için? Bazen bizler de aslında buradaki Yahudi yetkililer gibi düşünebiliyoruz, değil mi? Bazen bizler de Tanrı'ya yaklaşırken aslında İsa ile olan ilişkimizde tıpkı bu insanlar gibi Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz. Yani kendi iyiliklerimize ya da ibadetlerimize ya da yaptıklarımıza güvenerek, hayatımıza güvenerek Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz. Ve Tanrı'ya yaklaşırken de yani sanki Tanrı'nın bizi kabul etmesi gerektiğine ve bizim isteğimizi yerine getirmek zorundaymış gibi bir yaklaşım sergileyebiliyoruz. Bazen yaptığımız işlerle Tanrı'yı etkilemeye ve hoşnut etmeye çalışıyoruz. Yani İşte sen eğer günahtan uzak kalıp kutsal bir hayat yaşamaya çalışıyorsan, yani günah işlemiyorsan, işte ahlaksızlık yapmıyorsan, işte Tanrı'ya tapınan birisiysen, kutsal kitap okuyan birisiysen, kiliseye gelen birisiysen, hizmet eden birisiysen, insanlara iyi davranan birisiysen, diyorsun ki ya ben iyi bir insanım. Bak Tanrı'nın bütün buyruklarını, isteklerini yerine getiriyorum. O zaman Tanrım sen de benim isteklerimi yerine getirmen lazım. Benim duamı cevaplaman lazım. Benim şu ihtiyacımı karşılaman lazım. Yani bazen bu şekilde Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz. Bir gün bir kardeş bana gelerek dedi ki, Tanrı'nın benden istediklerini artık daha çok yapmaya gayret gösteriyorum. Daha çok ilahi söylüyorum, daha çok dua ediyorum, daha çok kiliseye geliyorum. Ama hala, yani hayatım, işlerim yolunda gitmiyor. Hala sıkıntılarım var. Ve daha sonra Tanrı'nın kendisini bereketlemediğinden dolayı şikayet etmeye başladı. Neden öyle acaba? Hiç düşündünüz mü? Neden öyle? Nedenini söyleyeyim. Çünkü sen tıpkı buradaki Yahudi yetkililer gibi aslında Tanrı'nın iyiliğine layık olduğunu düşünerek ona yaklaşıyorsun da ondan. Sen yaptığın işlerle, doğrulukla, yaşamakla, doğru bir şekilde yaşamakla, ibadetlerinle Tanrı'yı etkilemeye çalışıyorsun da ondan. Bunları yapmak aslında zaten bizim insani olarak bir görevimiz değil mi? Yani iyi bir insan olmaya çalışmak, doğru olanı yapmaya çalışmak, bu zaten bizim bir görevimiz, insan olarak bizim doğal olarak yapmamız gereken bir şey. Ama bunları yaptığımız için Tanrı'dan bir bereket istemek, işte yanlış olan tarafı bu. İsrail ordusunda yapılan bir uygulama var, biliyor musunuz? İsrail ordusu kolay kolay herkese öyle kahramanlık madalyası vermez. Adam savaşta şehit olmuştur ya da savaşta işte yaralanmıştır, gazi olmuştur. Ona bir madalya verilmez. Neden biliyor musunuz? Diyorlar ki zaten o asker. Yapması gereken şey o. Yapması gereken iş o. Hani işini yaptığı için diyor, ona diyor bir kahramanlık vermek, bir madalya vermek doğru değildir diyor. Biz zaten Tanrı'nın yarattığı insan olarak bu şekilde dizayn edildik. Bunlar zaten bizim yapmamız gereken şeyler. Ama bazen ne yapıyoruz? Bu yaptıklarımızla sanki bir şeyleri hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bazen bunu aslında biz kendi toplumumuzda da görüyoruz, değil mi? İşte diyorlar ki ya o adam işte zina etmez, adam öldürmez, işte alkol içmez, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Bırakın artık o kadar da olsun yani derler, değil mi? Yani o kadar da olsun artık. Ya da işte karıncayı bile aslında incitmez. O yüzden buna bu ona hak değildir derler bazen. Bazen toplumun aslında bize verdiği bu mesajlara ne yapıyoruz? İnanmaya başlıyoruz ve Tanrı'ya da yaklaşırken bazen bu şekilde yaklaşıyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki Tanrı'yı etkilemeye çalışıyorsan, yani bunların aslında hiçbiri işe yaramaz. Tanrı senin ve benim duamı cevaplamak istediği zaman, yani bizim ne kadar doğru, kutsal, iyi işler, iyi hizmetler yaptığımıza bakarak bizim dualarımızı cevaplamıyor. Tanrı'yı etkileyen şey burada nedir? İsa yüzbaşıya tamam senin uşağını iyileştireceğim derken, ya sen bak ne güzel bana yaklaştın ya. İşte ya bak sen ne kadar iyi bir insanmışsın. Bak bunlar da söylüyor işte havrayı yaptırmışsın. İşte bizim ulusumuzu seviyormuşsun, onlara iyi davranıyormuşsun. Ben de gelip senin istediğini yerine getireceğim mi dedi. Ya da aa bak sen ne kadar iyi bir insansın. Kölene bile bu kadar değer veriyorsan sen aslında benim iyiliğime layıksın. Geleceğim mi diyor. Hayır. İsa'yı etkileyen şey ne bu adamın iyiliğiydi ne de bu adamın yaptığı yardımlar veya çevresindeki insanlara gösterdiği saygıydı. İsa'yı harekete geçiren şey bu adamın imanıydı. Bu adam Tanrı'ya yaklaşırken, İsa'ya yaklaşırken nasıl yaklaşıyor? İmanla yaklaşıyor. Nereden görüyoruz imanla yaklaştığını? İsa'ya diyor ki senin benim evime gelmene gerek yok. Bir söz söyle, o sözle benim uşağım iyileşir. Yani sende öyle bir otorite var, sende öyle bir güç var. Ben buna inanıyorum, senin bu kişi olduğuna inanıyorum. Ve bunu yapabilecek güçte olduğuna iman ediyorum, inanıyorum. O yüzden gelip senden istiyorum diyor. Ve burada Tanrı'yı, İsa'yı cezbeden şey, yüzbaşının iyiliği falan değil, yüzbaşının imanıdır. Çünkü İsa'nın verdiği karşılıkta da görüyoruz değil mi? İsa diyor ki, ben diyor böyle imanı İsrail'de bile diyor görmedim diyor. Ben böyle bir imanı İsrail'de bile görmedim diyor. Ve aynı zamanda Tanrı'yı, İsa'yı burada cezbeden şey sadece imanı değil, aynı zamanda bu adamın alçak gönüllülüğü değil mi? O yüzden İbraniler 11. bölüm 1 ve 2. ayetlerde diyor ki iman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla diyor Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Atalarımız nasıl Tanrı'nın beğenisini kazandılar? Yaptıkları işlerle mi, ibadetlerle mi? Hayır. İmanla diyor Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Aynı şekilde 6. ayette diyor ki iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlarını ödünlendireceğine iman etmelidir. Tanrı'yı harekete geçiren şey imandır. İman aracılığıyla yalnız ve yalnız Tanrı'yı harekete geçirebiliriz. Burada İsa'yı harekete geçiren şey bu adamın imanıydı. Ve bunu birçok yerde görüyoruz aslında. Yani Matta'ya baktığımız zaman özellikle 15. bölümde orada da yine Kenanlı bir kadın geliyor ve İsa'dan yani imanla kızını iyileştirmesini istediğinde İsa ona diyor ki çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir. Kadın haklısın ya Rab dedi. Ama köpekler bile efendilerin sofrasından düşen kırıntıları yer. O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. Ey kadın, imanın büyük, dilediğin gibi olsun dedi ve kadının kızı o anda iyileşiyor. Aslında her iki olaya da baktığımızda gerek yüzbaşı olayına gerekse bu Kenanlı kadının imanına İsa'yı etkileyen şey nedir? Her ikisi kişinin de imanıdır. Bu yüzden bizler Tanrı'ya yaklaşırken bakalım, yani nasıl yaklaşıyoruz? Yaptığımız işlerin büyüklüğüne, iyiliğine ya da güzelliğine inanarak değil, kendimizin ne kadar iyi bir imanlı olduğuna inanarak değil, ama Tanrı'nın büyüklüğüne, Tanrı'nın yüceliğine, O'nun kutsallığına inanarak O'na yaklaşalım. Ancak bu şekilde Tanrı'yı hoşnut edebiliriz. Eğer biz kendi gücümüze ve kendi iyiliklerimize güvenerek Tanrı'ya yaklaşıyorsak aslında o zaman Tanrı'nın önünde alçak gönüllü değilizdir. Ve kutsal kitap diyor ki Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder diyor. Tanrı'nın lütfunu almak istiyorsak gerçekten onun kim olduğuna, onun karşısında bizim ne kadar aciz olduğumuza ve aynı zamanda alçak gönüllü bir şekilde onun aslında hiçbir şeyine layık olmadığımıza inanarak yaklaşmamız lazım. Ve böyle yaklaşan insanlar aslında İsa'nın kim olduğunu kavrayabiliyorlar. Hatırlarsanız İsa vaftiz olmak için vaftizci Yahya'ya yaklaştığında Yahya ne dedi? sen beni vaftiz et deyince İsa, ya Rab dedi, ben senin dedi ayakkabılarının çarıklarının bağlarını bile çözmeye layık değilim. Vaftizci Yahya İsa ile karşılaştığında kendisinin layık olmadığını düşündü. Aynı şekilde Petrus, hatırlarsanız o İsa onu balık tutarken çağırdığı zaman İsa'ya yaklaştığında ne dedi? Ya Rab benden uzak dur. Çünkü ben günahlı bir insanım dedi, değil mi? Aynı şekilde Yeşaya'ya baktığımız zaman Yeşaya o tapınakta Tanrı'nın kutsallığını gördüğü zaman ne dedi? Vay başıma dedi. Mahvoldum çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna rağmen kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm dedi. Tanrı'yı gerçekten gören bir kişi, Tanrı'yla gerçekten karşılaştığını fark eden bir kişi, İsa'yı gerçekten tanıyıp onun kim olduğunu anlayan bir kişi, onun önünde durduğu zaman kendisinin layık olmadığını fark eden bir kişidir. Kendisinin günahlı olduğunu ve hiçbir şekilde aslında onun merhametine, lütfuna layık olmadığını fark eden bir kişidir. Eğer siz İsa ile karşılaştığınızı, ona inandığınızı söylüyorsanız ama hala ya işte Rab bunları yapıyorum. İşte her gün kiliseye gidiyorum. Bak bu kadar hizmet ediyorum. Bak bu kişiyle müjdeyi paylaşıyorum. Bak burada çocuk dersini yaptım. Bak burada koroya katıldım. Bak burada işte bayanlar toplantısına gidip orada şunları yapıyorum. İşte gençlik toplantısında şöyle hizmet ediyorum. İşte her gün kalkıyorum, kutsal kitap okuyorum. Her gün kalkıyorum, bak dua ediyorum. Pazar günü bu böylesine sıcak olmasına rağmen Antalya gelip burada ibadet ediyorum, ilahi söylüyorum. Ya ben bu kadar şey yapıyorum. Sen neden hala beni bereketlemiyorsun diye şikayet ediyor muyuz? Ya da ihtiyacımızı karşılamıyorsun diye şikayet ediyor muyuz? Eğer bunu yapıyorsak o zaman demek ki biz hala ne yapıyoruz? Kendi gücümüze, kendi işlerimize, kendi yaptıklarımıza veya iyiliğimize güveniyoruz demektir. Bundan vazgeçmediğimiz sürece Tanrı'yı hoşnut edebilmemiz mümkün değildir. Bundan vazgeçmek kolay değil. Çünkü yıllarca toplumda aslında biz bu şekilde yetiştik, değil mi? Özellikle yani İslam kültürü içerisinde hep bunları duyduğumuz için, işte bunu yaparsan Allah senin için şöyle ödül verir, böyle ödül verir. İşte bunu yaparsan şu sevabı kazanırsın, bunu yaparsan bu sevabı kazanırsın diye hep böyle işte kazan kaybet ilişkisine dayalı bir ilişki kurduğumuz için bazen ne yapıyor? Bu ilişki biz Mesih'e geldiğimiz zaman da hayatımızda ortaya çıkmaya, hortlamaya çalışıyor. Kendimizi Tanrı'nın iyiliğine layık olduğumuzu düşünmeye çalışıyoruz. Ne diyor? Tanrı alçak gönüllülere lütfeder. Yüreği ezik olanları diyor, gönlü yakındır. Gerçekten bu konuda yüreğimize bakalım. Ben Tanrı'ya yaklaşırken nasıl yaklaşıyorum? Eğer Tanrı'ya yaklaşırken bunlara güvenerek yaklaşıyorsam aslında bu Tanrı'yı hoşnut etmez. Bakın Yahudiler bu şekilde yaklaştılar. Ve o yüzden İsa ne diyor onlara? Bakın bu ayetlerde diyor ki, size şunu söyleyeyim, doğudan ve batıdan birçok insan gelecek, göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la, Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıda karanlığa atılacak, orada ağlayış ve dış gıcırtısı olacak diyor. Ve İsa bu şekilde ne yapıyor? Oradaki insanları, aslında Yahudileri, Tanrı halkını azarlıyor. Aynı şeyi biz Paulus'ta da görüyoruz. Özellikle Romalılar bölümüne baktığımızda Paulus orada diyor ki aklanma peşinde olmayan uluslar aklanmaya, imandan gelen aklanmaya kavuştular. Aklanmak için yasanın ardından giden İsrail ise yasayı yerine getiremedi. Neden? Çünkü imanla değil iyi işlerle oluyormuş gibi aklanmaya çalıştılar ve sürçme taşında sürçtüler. Yazılmış olduğu gibi işte Siyon'a bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman eden utandırılmayacak diyor. Buradaki sürçme taşı kimdir? İsa'nın kendisidir değil mi? Ve Paulus diyor ki onlar diyor iyi işlerle oluyormuş gibi yaklaştıkları için diyor reddedildiler. İşte o sürçme taşında, o lütuf taşında İsa'da tökezlediler. Ve bu yüzden de diyor ki bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Başkâhinler ve ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar diyor. İşte bu lütfa güvenerek Tanrı'ya yaklaşan ezilmez. O sürçme taşında tökezlemez. Ama kendi güçlerine, kendi iyiliklerine inananlar ise diyor ki o taşın altında yok olacaklar ve onlar karanlığa atılacak. Orada diş gıcırtısı ve ağlayış sesleri olacak. O zaman kardeşler, yani şuna dikkat edelim ki Tanrı'nın lütfundan mahrum kalmayalım. Bu uyarı aynı zamanda kilisemiz için bir uyarıdır. Sadece İsrail halkına verilen bir uyarı değildir. Hristiyan olabilirsin, iyi işler yapıyor olabilirsin, iyi hizmet ediyor da olabilirsin, ibadet de ediyor olabilirsin ama kendi iyiliğine ve yaptıklarına güveniyorsan bu aslında kurtaran bir imana sahip olmadığını gösterebilir. Ya bu nasıl olur derseniz İsa'nın öğrencilerine bakalım. Yahuda değil mi? İsa ile birlikte 3 yıl boyunca gezmedi mi? İsa'nın öğretilerini duymadı mı? Hatta yani hizmet etmedi mi? İsa ile birlikte birçok paydaşlıkta bulunmadı mı? Ama ne oldu? Sonu yıkım oldu değil mi? Yani İsa'ya yaklaştığımızda, Tanrı'ya yaklaştığımızda onun kimliğinin ve bizim kimliğimizin ne olduğunun farkına varalım. Hiçbirimiz Tanrı'nın lütfuna layık değiliz. Tanrı'nın lütfuna kavuşmuş olan insanlarız. Tanrı bize bir lütuf gösterdi ki en büyük lütuf nedir? O kurtuluşu bize sağladı ki bu kurtuluşu sağlamak için Mesih çarmıhta bizim için kendisini feda etti. Büyük bir bedel ödedi. Öyle ucuz bir lütuf değil. Çok büyük bir lütuf, çok pahalı bir lütuf. Büyük bir bedel ödedi ve bize lütuf gösterdi. Biz kurtulduysak onun lütfu aracılığıyla kurtulduk. Biz bugün yani Tanrı'nın sağladığı birçok bereketlere sahipsek, gerek ruhsal gerekse fiziksel bereketlere, Tanrı bize merhamet ettiği için, lütfettiği için sahibiz. Hiçbirimiz layık değildik. Ben de layık değilim. Ben bu kilisede pastörüm. 25 yıldır pastörlük hizmeti yapıyorum. 28 yıldır Rab'be iman ediyorum, yaşıyorum. Ama sahip olduklarım ve şu an gerek ruhsal gerekse fiziksel olarak sahip olduklarımın hiçbiri benim yeteneklerime, iyiliğime ya da yaptıklarıma bağlı değil. Tanrı lütfetmeseydi, Tanrı merhamet göstermeseydi ben bunların hiçbirine sahip olamazdım. Sahipsem bu bana Tanrı lütfettiği içindir. Ben layık olduğum için değil, hak ettiğim için değil. Çünkü biz hepimiz aslında ölümü hak ettik. Eğer adalet istiyorsak Tanrı'dan dikkat edelim. Sadece bazı konularda değil, Tanrı o zaman her konuda bize adil yaklaşacaktır. Ki eğer Tanrı bize adil yaklaşırsa, adaleti, bizden istediğimiz adaleti bize sağlarsa hepimiz mahvoluruz. O yüzden Tanrı'dan adalet değil, her zaman lütuf ve merhamet dileyelim. Ve Tanrı'ya yaklaşırken onun kim olduğunu bilelim, tıpkı bu yüzbaşı gibi. Ya Rab diyerek, saygı göstererek, onun varlığı, kutsallığı, iyiliği, yüceliği karşısında kendimizin de ne kadar aslında kirli, günahlı ve suçlu olduğunu, eksik olduğunu bilerek, ama Mesih aracılığıyla da onunla barıştığımızı görerek, lütuf dileyerek, merhamet dileyerek yaklaşalım. Ve işte yüzbaşı bu şekilde yaklaştığı için İsa ona dedi ki, git inandığın gibi olsun dedi. Ve o anda ne oldu? Uşağı iyileşti. Alçak gönüllülük ve lütufla, layık olmadığını bilerek yaklaştığı için ödüllendirildi. Ve Tanrı kendisine imanla yaklaşanları ödüllendirir. İman olmadan aslında yaptıklarımızın hiçbir değeri yok. Yani keşke tahta olsaydı da çizseydim, ama bunu daha önce de paylaşmıştım. Belki fark edersiniz. Bunu Gazi Üniversitesi'nde aslında ilk defa bir profesör paylaşmış, ama ben bunu biraz değiştirdim. Mesela bir düşünün, bir rakamı. Bir rakamını iman olarak kabul edin. İman. Bir imandır. Eğer siz kutsal kitap okuyorsanız o birin yanına ne koyacaksınız? Bir sıfır koyacaksınız. Ne yapıyor? Kutsal kitap okumak biri on yapıyor, bir değer katıyor. Dua ediyorsanız bir sıfır daha koyun, o imanınızı yüz yapar. Hizmet ediyorsanız bir sıfır daha koyun, o imanınızı bin yapar. İyi bir, ahlaklı birisi olarak yaşıyorsanız bir sıfır daha koyun, o imanınızı on bin yapar. İhtiyaçta olan birini gördünüz, ona yardım ediyorsunuz, bir sıfır daha koyun, o imanınızı yüz bin yapar. Ama o biri oradan çıkarıp atın, nedir elinizde kalan? Sıfırdır. Hiçbir değeri yoktur. İstediğiniz kadar kutsal kitap okuyun, dua edin, kiliseye gelin, ibadet edin ya da yardım edin. Eğer imanla yapmıyorsanız, alçak gönüllülükle, imanla Tanrı'nın kim olduğunu ve sizin kendinizin kim olduğunu bilerek imanla yapmıyorsanız, yaptığınız diğer şeylerin değeri bir sıfırdır. Ama iman varsa, işte o yaptıklarınız o imanınıza değer katar ve büyütür. Bu yüzden Tanrı'ya yaklaşırken yüreklerimize bakalım. Bu hafta yüreklerimizi yoklayalım. Ben Tanrı'ya nasıl yaklaşıyorum? Tanrı'ya yaklaşırken gerçekten hak ettiğimi düşünerek mi yaklaşıyorum? Yoksa onun kim olduğuna, lütfuna güvenerek, alçak gönüllü ve imanla mı yaklaşıyorum? Çünkü imanla yaklaşan Tanrı'yı hoşnut edecektir. Bir kilisede genç bir adam ilk kez dua etmeye karar verir ve alçak gönüllü bir ruhla diz çöküp dua ederken der ki, Tanrım, ben kimim ki sana geleyim? Sana layık değilim, sana yaklaşacak kadar kutsal değilim diyerek dua ederken arkasındaki yaşlı bir teyze onun duasını duyuyor ve yanına gelerek mırıldanıyor. Diyor ki, ah oğlum ah diyor, biz de değiliz evladım ama biz gene de geliyoruz diyor. Ona yaklaşıyoruz diyor. Hiçbirimiz layık değiliz ama Mesih İsa aracılığıyla ona gelebiliriz. Amin.